Ayrım 34.
Geri döneceğimizi ve her şeyin burada kalacağını umuyordu. Gitmeyeceğimi söyleyince önce çocukları kullandı. Çocukları bu sefil olayın içinde bırakmayacağımı biliyorsun, değil mi? Hayır, bilmiyorum. Onları bu ülkeye farklı yaşam deneyimleri edinebilsinler diye getirdik, değil mi? İşte şimdi bir şansları var. Lezbiyenliğin özgün bir ruh hali olduğunu söyleyemezsin Diana. Bu kadar acımasız olabileceğini düşünmemiştim Mehmet Bey. Sorular soracağını, anlamaya çalışacağını düşünmüştüm. Ama hiç yanaşmadı. Sonra tanışmamız, evliliğimiz geçti gözlerimin önünden. Ve bütün o yıllar süresince tek bir gün aramızda aşk sözcüğünün geçmediğinin farkına vardım. David, biz birbirimize hiç aşık olmadık, değil mi? Her zaman arkadaştık ama asla aşık değil. Elbette. Umarım bundan hiç şüphe duymadın. Bugüne kadar değil ama şimdi biliyorum. Benimle konuşmak isteyeceğini düşünüyordum. Hadi Miss Austin Oceanclaws dedi. Yabancılaştığı zaman hep kızlık ismini kullanır. Sence bu zekalarımıza hakaret olmaz mı? Ne demek istediğini anlamadığımı söyledim. Çok basit balım dedi. Sen ve ben, ister bir kadına ister bir erkeğe olsun, aşk denilen bu duygunun ilkel bir yanıltmacı olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Doğrusunu istersen bu ilkelliğin bizim gündemimizde olmasını üzüntüyle karşılıyorum. Doğal olarak taraflardan birisi kendi eşim olunca üzüntüm düş kırıklığına dönüşüyor. Her zaman rasyoneldir ama inan bana aşk konusunda bu kadar katı olduğunu bilmiyordum. Sanki kelimenin kendisinden bile nefret ediyordu. Yüzüm beni ele vermiş olmalı ki gülümsedi. Mesele aşka inanmak ya da inanmamak değil Diana. Mesele aşkı doğru tanımlamak. Düşün bir kere, nedir aşk? Tarafsız bilim adamı kimliğine girdiğini görüyordum. Ve bundan nefret ediyordum. Çenesini kapatmasını istiyordum. Ama biliyorsunuz nasıldır. Ben suçluydum. Ona hiç değilse bir nutuk borçlu olduğumu düşünüyordum. Nesibe'ye duyduğum aşkı geçici bir musibet gibi gördüğünü, beni küçümsediğini bildiğim halde öyle düşünüyordum. Ne de olsa David beni daha önce de tedavi etmişti. İsa Mesih. Bütün o bildik doktor edalarını sıraladı. Gözlüklerinin camlarını parlattı, piposunu temizledi. On and on and on. Bitirmek bilmedi. Aşk iki insanın birbirlerini esir almaya yönelik gayretleridir, diye başladı. Aşk bir çatışmadan başka bir şey değildir. Çatışma yoksa aşk yoktur. Kaderi seni sevmek olan birisine aşık olamazsın Diana. Neye yöneldiğini anlıyorsun değil mi? Hayır, anlamıyordum. Ve açıkçası bu kadar lafı nereden buluyorlardı onu da merak ediyordum. Sen, demişti Pavlovich, Nesibe'nin dünyasını ele geçirmek istiyorsun. Onu esir etmek istiyorsun. Ama bu mümkün olmayacak. Mümkün olmayacak çünkü bir batılı için Orient'e nüfuz etmek mümkün değildir. Zo, bu aşktan hiç kurtulamayacaksın. Nesibe seni iş önlüğünün bağcıklarıyla kıskıvrak bağlayacak. Sana her istediğini yaptıracak. Ve zavallı yavrum, o seni kendisine köle ederken sen onun için bir dünya yarattığın sanısıyla avunacak, hatta övüneceksin. Daha başlamadan mağlup olduğunu görüyorsun değil mi? Düpedüz kıskanıyordu, dedi Diana. Nesibe'nin bana kendisinin veremediklerini veriyor olmasını kıskanıyordu. Bunu söyledim ona. O zaman ne dedi biliyor musun? Sevgili Miss Oceanclaws, seks zaman öldürmek üzere istihdam edilen, değeri hala abartılmış bir faaliyetten ibarettir. Ve aşk ancak boş zamanlarda yaşanır. Geri kalmış ülkelerin edebiyatının aşk edebiyatı olması da bundandır. Zo, boş zamanların var değil mi? Kendisine gelince, Zo, seks de hak ettiği kadar. Ama iki çocuğumuz var. Balım, cinsel organım yok demedim. Zalim bir cevap olduğunu kabul etmemek mümkün değildi. Diana sersemlemişti. Beni hiç sevmediğini söyledi. Oysa David bunu da reddediyordu. Hayır, onu demedim. Sen hayatımda en çok değer verdiğim insansın. Seninle evlendim, unuttun mu? Senin benim dünyam olamayacağını ve tersini ikimiz de biliyorduk. Hayat felsefem, Diana'ya 13 yıl önce ofisine geldiği gün söylediklerini hatırlattı. Hayat felsefem, iki nokta üst üste, kainatta hiçbir şeyin hiçbir anlamı olmadığıdır. Hatırladın mı? Söyle bana, o özgür ruhuna ne oldu? Ama ben özgürüm, diye çırpındı Diana. Görmüyor musun, hayallerimi kadere dönüştürüyorum. Kendi gerçeğimi kontrol edecek, kendi hayatıma hakim olacağım. Senin kaybettiğini bulacağım. okur şimdi burada sıkı durmalı. Çünkü Diana, David tarafından sevilmemiş olmanın öcünü David'in tarihini kullanarak aldı. Kutsal kitabı aldım ben de, diye anlattı. Eski ahit, neşidelerin neşidesi. Ve okumaya başladım. Hava kararmıştı, anlıyor musun? Ben de Rabin Levi'nin sesini taklit ediyordum. Mırıl mırıl ve seksi. Sitra Akra'dan gelen bir ses. Kah uzaklaşan, kah kulağının dibinde fısıldayan bir davet. Yatak daveti. İfade edici bir ses. Korkacağını biliyordum. Oh boy, oh boy. Yüzünü görmeliydin. Kötü bir kahkaha attı. Zo. Seks zaman öldürmek üzere istihdam edilen, değeri hayli abartılmış bir faaliyetten ibarettir, öyle mi? Sonra en ürpertici korku filmlerine taş çıkaran bir sahne nakletti. Zeki, ürpertici, çirkin ve kalleşçe bir intikam biçimi. Babları karıştırmış, dizeleri istediği etkiyi yapacak biçimde yeniden sıralamıştı. Önce David'in kutsal kitabının dizelerinden kendisini tanımladı. Ben duvarım, memelerim de kuleler gibi. Selamet bulmuş kadın nasılsa onun gözünde öyle oldum. Sonra da Nesibe'yi. Kız kardeşim, yavuklum, kapalı bir bahçedir. Kapalı bir kaynaktır, mühürlenmiş pınardır. Okşamaların ne güzel kız kardeşim, yavuklum. Şaraptan ne kadar hoştur okşamaların. Çarıklar içinde ayakların ne güzel. Toplu kalçaların sanki mücevherler. Üstat ellerin işi. Göbeğin yuvarlak bir tas. Karnın buğday yığını. Zambaklarla kuşanmış. İki memen sanki bir çift geyik yavrusu. İkiz ceylan yavrusu. Fil dişi kulesi gibidir boynun senin. Bat Rabbim kapısı yanındaki. Bu senin boynun hurma ağacına, memelerin ise salkımlara benziyor. Hurma ağacına çıkayım, dallarına tutunayım dedim. Memelerin üzüm salkımları gibi olsun. Soluğunun kokusu da elma gibi. Ey yavuklum, bal damlatır dudakların. Olayın nasıl geliştiğini hikaye etti. Ben uyuyordum, yüreğim ise uyanıktı. Kapıyı çalan sevgilimin sesi, bana aç. Çünkü çiğ ile doldu başım. Gecenin damlaları ile kaküllerim. Delikten uzattı elini sevgilim ve içim oynadı onun için. Ben kalktım sevgilime kapıyı açayım diye. Sevgilim çekilmiş gitmişti. O bana söz söylerken ben kendimden geçmişim. Onu aradım fakat bulamadım. Onu çağırdım fakat bana cevap vermedi. Rodoplu ile bana sitem etti. Şehirde dolaşan bekçiler beni buldular. Bana vurdular, beni yaraladılar. Şehir duvarlarının bekçileri peçemi kaldırdılar. Dünya kadınlarına başvurdu. Size and ettiriyorum ey Kudüs kızları. Eğer sevgilimi bulursanız ona söyleyin ki ben aşk hastasıyım. Ancak Kibele Kültü de şüpheciydi anlaşılan. Sevgilin senin bir sevgiliden başka nedir ki? Diye sordular. Ey sen kadınlar arasında en güzel kadın. Sevgilin senin bir sevgiliden başka nedir ki? Bize böyle ant ettiriyorsun. Nesibe'yi bu defa da onları anlattı. Sevgilimin teni beyaz ve kırmızı. On binlerin arasında seçkin olan odur. Başı saf altın. Yanakları sanki hoş kokulu çiçek tarhları. Güzel kokular yığını. Dudakları zambaklardır. Mür yağı damlatıp ve onun her şeyi güzel. Budur sevgilim. Evet, yârim budur. Ey Kudüs kızları. Kadınlar bu aşkı anladılar. Besbelli ki Rodoplu kadından sayılmıyordu. Ey sen, kadınlar arasında en güzel kadın. Sevgilin nereye gitti? Diye sordular. Sevgilin nereye yöneldi? Onu biz de seninle birlikte arayalım. Aradılar ve çiçek bahçesinde zambak devşirirken buldular. Bakışı seher gibi, ay gibi güzel, güneş gibi temiz. Sancak açmış bir ordu kadar güçlüydü Nesibe. Diana çok sevindi. Keşke sen bana anamın memelerini emmiş kardeş gibi olaydın, dedi Nesibe'ye Diana. Dışarıda seni bulunca ben seni öperdim. Beni de kınamazlardı. Senin önüne düşerdim. Anamın evine seni getirirdim. Bana o öğretirdi. Sana baharatlı şaraptan, narımın suyundan içirirdim. Beni kendi yüreğin üzerine bir mühür gibi, kolunun üzerine bir mühür gibi koy. Çünkü sevgi ölüm gibi kuvvetlidir. Kıskançlık ölüler diyarı gibi serttir. Onun alevleri ateşin alevleri, yakıp bitiren alev. Sevgiyi büyük sular söndüremez ve ırmaklar bastıramaz onu. Bir insan sevgiye bedel evinin bütün malını verse büsbütün hor görülür. Bitirmek üzereyken gözleri odaya sessizce giren küçük kızına, Katyuşka'ya takıldı. Küçük bir kız kardeşimiz var, dedi David'e. Ve onun daha memeleri yok. Onun için söz söyleneceği gün, kız kardeşimiz için ne yapacağız? Sen neden bahsediyorsun? Gözlerimi Bakire Meryem gibi yere indirdim, dedi Diana. Gözlerimi Bakire Meryem gibi usulca yere indirdim ve amin dedim. Amin. Nuke Türkiye 1. Ama gene de herkes sevdiğini öldürür. Bu böylece biline. Kimi bunu kin yüklü bir bakışla yapar, kimi de okşayıcı bir sözle öldürür. Korkak bir öpücükle. Yüreklisi bir kılıçla, bir kılıçla öldürür. Oscar Wilde, Reading Zindanı, Özdemir Asaf çevirisi. Abdullah Geçkin, 80'li yılların sonlarına doğru pek yaygınlaşan bir tabirin, maganda tabirinin karşılığı değildi. Evet, Nesibe'yi dövdü. Diana'yı öldürmesine ramak kaldı. Ama bütün bunlar klostrofobik olduğu içindi. Darlanmaktan nefret ederdi. İnsanlar ve mekanlar tarafından darlanmaktan. Bu nevrozu ağabeyi yerine hapiste yattığında ortaya çıkmıştı. Sıkışık ranzalardan, burnunun bir karış ötesinde insafsız bir inatla dikilen insan sırtlarından, hele de kokudan sıkışmış yüreği, göğüs tahtasının dibinden bir yerlerden boşanmış, inmiş, inmiş, ayak parmaklarının üzerine konmuştu. Abdullah uzun yıllar iç organlarının boşaldığına, kof bir iskelet halinde kaldığına inandı. Revire çıktığı ilk zamanlarda tekrarladığı bu bilgi kimi doktorları güldürdü, kimi doktorları öfkelendirdi. Sonunda tenini kendisine çadır ettiği bir mekana kapandı. Bir bozkır köylüsünde oluşamaması gereken bir özlemdi. Ama kendisine yarattığı bu mekanda yaman bir deniz tutkusu geliştirdi. Gerçek boyutlarını, hatta biçimi, bilmediği bir dev deniz taşıtının burnunda, yere sadece topukları değecek şekilde, ta burnunda dikiliyor, iliklerine işleyen rüzgarın iç organlarını tamir etmesini sağlıyordu. Deniz kabarıyor, köpürüyor, pembe, sarı, lacivert bulutlara karışıyor, güneş doğuyor, ay batıyor, yağmur dolu, hatta kar yağıyor. Ama o suların üzerinde yürümeye devam ediyordu. Ecevit affından sonra askere gittiğinde de denizi birlikte götürdü. Kışlada nöbet tutarken, talimdeyken suların üzerinde yürümeyi sürdürdü. Bu yüzden çok dayak yedi, katıksız hapis yattı ama alternatifi ölümdü, vazgeçmedi. Askerliği iyi yürekli bir doktor, yetersizlik türünden bir kulp takıncaya kadar uzadı. Eve döndüğünde köyünün ölçütlerinde yaşlı bir adamdı. Olaylı askerliği başlangıcını unutturmuş, deli bozuk yakıştırmasını makulleştirmişti. Sükutu ikrar sayıldı. Abdullah denize ulaşma yolları aramaya koyuldu. Göçün bunca olağan olduğu Türkiye'de İstanbul'a gitmek istemesi sorun olmamalıydı. Ama Abdullah'ın kastettiği İstanbul, taşı toprağı altın olan bildik İstanbul değil, açık denizlere ulaşabileceği bir liman ama sadece bir limandı. Yıllardır kadın görmemiş bedeninin onca dayatmasına rağmen evlendikten 2 gün sonra belki de bir daha hiç görmemek üzere bırakıp denize açılacağı bir genç kızın günahını ve hapishanede şahit olduğu risklerini üstlenmek istemedi. O noktada devreye giren erkeksizliğe alışık taze dul Nesibe, bu kaygılarını hala hafifletmekten öte sevap imkanı da sunuyordu. Kendisinden epeyce büyüktü ama görmeye şahit isterdi. Hepsinden öte kendisinde gözü vardı ve analığının yaşadığı İstanbul'a gitmeye can atıyordu. Köy meydanında başıboş dolanmasından rahatsız akrabaları araya girdiler, evlendirdiler. İstanbul'a ayak bastıkları gün Nesibe'nin söylediği gibi sahiden kana kana deniz suyu içti mi bilmiyoruz. Ama Ramize Hanım aylarca limanlarda, iskelelerde sürttüğünü anlatmıştı. Boğaz tokluğuna razı olduğu halde yaşı, yaramazlığını gerekçeleyemediği arka planı ve tabii bozkır kökenini engelledi. Miçoluk olsun bulamadı. Uzun yokluğunda kendisine düştüğü söylenen ortak tarla gelirleri tükenince kapıcılık şart oldu. İlle de bebek diye diretmesi, sudan koparsa yaşayamayacağını bilmesindendi. Oğlanların ikisi de deniz üstündeki o evde doğdu. Abdullah'ın kapıcılıkta hemen hiç durmadığını, günlerini çocuk parkının önüne demirli teknelerin arasında geçirdiğini biliyoruz. Balık tutmasını, tekne kazımasını ve içkiyi buranın nasırlı deniz adamlarından öğrendi. Bebek sosyetesinin bahşişçileri harçlığını çıkarmasına yetiyordu. Günün birinde bunlardan birinin gözüne ilişmek, ne iş olursa olsun bir teknede çalışmak umudu da çabasıydı. Nesibe'nin Amerikalıların yanında iş bulmasının önceleri rahatlattığı muhakkak. Ne ki Diana'nın özel ilgisinin, paylaştıkları saz alemlerinin, hele de ünlü devrimci arabeskçiyle kadeh tokuşturmuş olmanın övüncü, giderek yargılanıyor olmaya benzer bir duyguya dönüştü. Başlangıçta hakkında cinsel fanteziler geliştirmeye teşne bulacak kadar yakın Diana'nın erkekliğini sorguladığını hissetmeye başladı. Nesibe'yi kadından tekne parası ödünç almaya zorlaması da bu duygunun sonucuydu. Rodoplu, "Madem beni sevmiyorsun, o zaman bedelini öde," der gibi bir şey bu diyordu. Hani çocuklar ilgisiz babalarından habire bir şeyler isterler ya, ona benziyor. Bir tür intikam sanki. Böyle olmuş olmalı. Çünkü daha sonraları Diana'nın ailesine bakmasını da aynı duyguyla içine sindirdi. Balıkçılık serüveninin sona ermesini fileto meselesiyle açıklayan Nesibe'ye katılmamak mümkün değil. Suların üzerinde yürümek isteyen bir adamın balık kasaplığında daralmaması herhalde mümkün olamazdı. Kapıcılıktan atıldığı zaman Arnavutköy'deki gecekonduya taşınma konusunda çıkardığı güçlüklerin nedeni de aynıydı. Abdullah deniz kenarından ayrılmak istemiyordu. Buna rağmen kendisini zorladı, para bulmak için köyüne gitti. Bulamayınca tarlasını devretti. İlk taksidi borçlu olduğu Diana'yı susturmak için kullandı. Onu evden attığı geceden sonra büsbütün çaresiz kaldılar. "Seni sayar doktor hanım," demişti Ramiz'e. "Şununla bir konuşsan, şimdi Nesibe'yi de çalıştırmıyor ya, ne yerler ne içerler bilmem artık." Günay'ın olayın tarafları arasında en çok sevdiği diyemeyeceği ama benimsediği kişinin Abdullah olduğunu söylemiş miydim? Nesibe'nin de dahil olduğu diğerlerinin kaderlerini bir biçimde tayin ettiklerini ama Abdullah'ın oluşumunda dahili olmadığını söylüyordu. Ben pek aynı kanıda değildim. Bunu söylediğim zaman da erkekliğini tutuyor da ondan demişti. Karısını başka bir kadına kaptıran erkeğe üstünlük taslıyorsun. Abdullah'ınki gibi bir ruh başka bir ülkede yaşasaydı Kaptan Kusto olurdu. Denizler Fatih'i. Cesaretini överler, özgür ruhunu alkışlarlardı. Zaman, mekan ve terkip meselesi biliyor musun? Uymayınca olmuyor işte. Çıkarcılığına gelince, herkesinki kadar. Ramize Hanım kaç defa işe yerleştirdiklerini ama Abdullah'ın durmadığını anlatıyor. Aklını başına toplamasına Rodoplu'nun yardımcı olmasını istiyordu. Günay'ın çaresizliğini hatırlıyorum. Kadın gittikten sonra bana dönmüş. "Görüyorsun ya canım, kişisel cihat başarılı olsa bile yetersiz. Bütünü kapsamıyor," demişti. "De ki, zeka, cesaret ve iyi niyetin birleştiği noktayı buldun. De ki, kendi gerçeğini yakaladın. Bunu Abdullah gibi birisine nasıl geçireceksin? Suda yürümezse ölecek olan adamı, Raşit'in fabrikasına tıkılmaya ikna etmek, de ki becerebildin. Allah'tan reva mıdır? İzleyecek bozgunu kim giderecek? Psikolog Profesör David Pavlovich mi? Kadere bak." Diana'nın anlattığı dayak neden kaynaklandı bilmiyorum. Ama çaresizliğin şiddete dönüştüğüne çok şahit oldum. Abdullah'ı son gördüğümde çocuklarına ilişkin anlattıklarını düşündüğüm zaman karşılaması mümkün olmayan taleplerin altında ezilmiş olabileceğini görebiliyordum. İzleyen parasızlık Nesibe'yi de bunaltmış, her zamankinden farklı davranmaya itmiş olmalıydı. Abdullah'ın ortadan kaybolduğu o dönemde bir Bulgar şilebine sığındığını, Adriyatik'in ortalarında bir yere kadar yakalanmadığını sonradan öğrendik. "Günay inşallah denizin üzerinde yürüyebilmiştir," diyordu. Ama anlaşılan o da olmamış, mercimek yüklü ambarda saklanmış kalmıştı. Daha sonra teslim edildiği Draj polisi onu eziyetli bir sorgulamadan sonra Tiran'a göndermiş, dövmekten beter eden Türk konsolosluğu da İstanbul'a sevk etmişti. Ve anlaşılan Tülin'le benim Taksim Meydanı'nı tavaf ettiğimiz, Günay'ın Şafak Özden'le beraber olduğu, Diana ile Nesibe'nin de aynı yola çıktığı saatlerde o da Balkan Ekspresi ile Sirkeci Garı'na giriyordu. Hanımları merdivenlerin başında bıraktığım o geceydi. Işık yakmamıştı, karanlıkta oturuyordu, diye anlattı Diana. Perdenin arkasına gizlenmiş, bizim gelişimizi seyretmiş olmalı. Yardıma da gelmedi. Nesibe kendinde değildi biliyorsun. Kapıyı açtım. Nesibe'yi eşikten aşırmaya uğraştım. Sonunda eve vardığımız için rahatlamış olmalı ki kendisini büsbütün bırakmıştı. Anlıyor musun? Zo. Onu taşımak zorunda kaldığım için ışık yakamadım. Tam yatağına bırakıyordum ki ışık yandı. Ne kadar korktuğumuzu anlatamam. Nesibe de kendine geldi. Abdullah'ı görünce Sara tutmuş gibi titremeye başladı. Adam sarhoştu biliyor musun? Bizi beklerken içmiş olmalı. Önce bebelerini sormuştu Abdullah. Nesibe'nin dili tutulmuştu. Onun yerine ben cevap verdim dedi Diana. Ama benim sesimi duymak onu çıldırtmaya yetti. Bağırmaya, küfretmeye, Nesibe'yi her türlü isimle çağırmaya başladı. Susmasını, sakin olmasını söyledim ama dinlemedi. Bilmiyorum, orada bir hata yapmış olabilirim. Nesibe'ye orospu dediği zaman orospunun kendi anası olduğunu söyledim. Ben de çok kızmıştım, anlıyorsunuz değil mi? Defolup gidiyor, aylar sonra eve geliyor, sarhoş ve bağırıyor. Ne hakkı var? O ağzına geleni söylüyordu ama ben bir laf edince kabahat oldu. Deli gibi saldırdı. Ama baktım bana değil, Nesibe'ye saldırıyor. Ben de yorgundum biliyor musunuz? Onu nasıl durduracağımı bilemedim. Daha önce söylemiştim hatırlar mısınız? Abdullah beni evden kovduğu o gece arkamdan kapının üstüne bir balta saplamıştı. Geri gelmeyeyim diye büyü mü yapmış neymiş? Her neyse o balta orada hala duruyordu. Nesibe çıkarmak istemişti de ben belki büyü Abdullah'a da çalışır onun dönmesini de önler diye orada bırakmıştım. Ben de o baltayı kaptım karşısına dikildim. Nesibe'yi bırakmasını yoksa onu ikiye böleceğimi söyledim. Önce anlamadı. Sonra korkudan bembeyaz oldu. Onu bıraktı, geriye, masaya döndü it. Biz büyük insanlarız. Abdullah, şu işi bir konuşalım demeye başlamıştım ki zıpladı, belime bir tekme attı. Baltayı düşürdüm biliyor musunuz? Almak için kendimi yere attım. Ama bu defa da elime bastı. Parmaklarım ondan kırıldı. Sargılar içindeki eline baktı. Ama şimdi iyiler. Doktor araz kalmayacağını söylüyor. Her neyse. Ben baltayı alıp ikimizi de doğrayacağını düşünüyordum. Hemen ayağa kalktım. Baktım o da ayağıyla baltayı uzaklaştırıyor. Well, ben ondan çok daha uzunum değil mi? Elimde henüz acımıyordu, anlıyorsunuz. Zo, çenesine bir yumruk attım ama yetiştiremedim. Çok yaklaşmış olmalıyım ki bir çelme attı. Yeniden düştüm. Düşerken de yüzümü masaya çarptım. Bu çürük de ondan. Ben de darbelerden korunmak için yuvarlana yuvarlana kapıya kadar gelmişim. Nesibe de kaç dayan seni öldürecek diye bağırıyor. Bir baktım eğilmiş yerden baltayı alıyor. Kullanacak mıydı bilmiyorum. Ama o noktada risk almamam gerektiğini düşündüm. Kapıyı açtım, kaçtım. O da baltayı arkamdan fırlattı. Sapı topuğuma geldi ama öldürmek amacıyla fırlattığını sanmıyorum. Zaten baltanın o evden çıktığına o kadar memnun oldum ki keskin tarafı gelseydi de aldırmayacaktım. Zo. Baltayı kaptım, koşmaya başladım. Ama merdivenlere takıldım, yuvarlandım. Bu adamlar da beni görmüşler. Aldılar, buraya getirdiler. Burası değildi. Balta Limanı Kemik Hastanesi'ydi. Baltayı buldular mı? Hayır. Elimden fırladı. Soldaki çalıların arasına düştü. Polislere düştüğümü söyledim. Sanırım inandılar.